Ayrım 8.
Ceketini havaya kaldırıp çivinin üzerine indirmeye hazır tuttu. Kamyonun kenarı üzerinden Tom'a doğru baktı. İşi yarıda kesildiği için sıkılmış gibiydi. Derken birden çenesi öne doğru uzandı. Gözleri Tom'un suratına tam yakından baktı. Yavaş yavaş beyni de farkına vardı neye bakmakta olduğunu. Çekiç yavaşça yanına sarktı. Sol eli uzanıp ağzındaki tüm çivileri topladı, çıkardı. Kendi kendine haber veriyormuş gibi şaşkın bir sesle "Tommy bu" dedi. "Tommy eve dönmüş." Ağzı tekrar açıldı. Gözlerine bir korku gelip yerleşti. "Tommy" dedi hafif sesle. "Kaçmadın ya, saklanmayacaksın değil mi?" Hep gergin cevap bekledi sorusunu. "Hayır" dedi Tom. "Göz altında serbestim. Özgürüm. Kağıtlarım yanımda." Kamyon korkuluğunun alt tahtalarını yakaladı, yukarıya baktı. İhtiyar Tom çekicini yavaşça yere bıraktı. Çivilerini cebine koydu. Bacağını korkuluğun üzerinden atıp yumuşacık bir hareketle yere indi. Ama bir kere oğlunun yanına inince utanmış gibi, yabancılaşmış gibi bir havaya girdi. "Tommy" dedi, "biz Kaliforniya'ya gidiyoruz. Ama sana mektup yazıp haber verecektik." İnanamıyormuş gibi bir sesle, "oysa sen döndün" dedi. "Bizimle gelebilirsin, gelebilirsin." Evden kahve demliğinin kapanışı duyuldu. Yaşlı Tom omuzunun üzerinden eve doğru baktı. "Sürpriz yapalım onlara" dedi. Gözleri heyecanla parladı. Anına kötü bir kuşku gelmişti. Seni bir daha göremeyeceğinden korkuyordu. Biri ölmüş gibiydi suratı. Neredeyse Kaliforniya'ya gitmeyecekti. Seni görememe korkusu yüzünden. Evde soba kapalı tekrar şangırdadı. "Hadi şaşırtalım onları" diye tekrarladı yaşlı Tom. "Sanki sen hiç uzağa gitmemişsin gibi girelim içeriye. Bakalım ana ne diyecek." Sonunda Tom'a dokundu. Ama omuzuna hafifçecik dokundu. Elini hemen çekti. Jim Casey'e baktı. "Tom, papası hatırlıyorsun değil mi baba" dedi. "Benimle geldi." "O da mı hapisteydi?" "Hayır, ona yolda rastladım. Uzaklardaymış." Baba ciddi bir tavırla el sıkıştı. "Hoş geldiniz efendim." "Casey, hoş gördük" dedi. "Bir evladın evine dönüşü görülmeye değer bir olay. Görülmeye değer." "Evine mi?" diye sordu baba. "Ailesine" diye düzeltti papaz hemen. "Dün gece öteki evin orada konakladık." Babanın çenesi öne doğru uzandı, başını çevirdi. Yola doğru bir an baktı, sonra Tom'a döndü. "Ne yapsak şimdi?" diye sordu heyecanla. "İstersen ben gireyim, burada kahvaltı isteyen birileri var" diyeyim. "Ya da sen kendi başına gir, o seni görene kadar sessizce dur ha. Nasıl olur dersin?" Suratı heyecandan capcanlıydı. "Şoka sürüklemeyelim onu" dedi Tom. "Korkutmaya gerek yok." İki sıska çoban köpeği keyifle yaklaşmaktaydı. Yavruydular. Yabancıların kokusunu alınca duraladılar, sonra temkinli biçimde biraz gerilediler. Dikkat kesilmişlerdi. Kuyrukları havada ağır ağır dönüyor, gözleriyle burunları tehlikeyi sezmeye çalışıyordu. Bir tanesi boynunu gerip hafiften yaklaştı. Her an kaçmaya hazırdı. Tom'un paçalarına vardığında gürültülü gürültülü kokladı. Bir adım geri durdu, babadan bir işaret bekledi. Öteki yavru pek onun kadar cesur değildi. Saygınlığını yitirmeden dikkatini verebilecek bir başka şey arayıp duruyordu. Yakından geçmekte olan al tavuğu gördü, ona koştu. Tavuk onuruna el uzatılmış gibi gıdakladı. Kızıl tüyler havada uçtu. Tavuk o küt kanatlarını çırparak hız kazanıp kaçtı. Yavru köpek dönüp oradaki adamlara gururla baktı. Sonra tozların üzerine uzandı. Kuyruğunu yere mutlu mutlu vurmaya başladı. "Hadi gel" dedi baba. "Gel içeriye artık. Seni görmesi gerek. Ben de sana baktığı anda onun yüzünü görmek istiyorum. Yürü hadi. Neredeyse kahvaltı hazır" diye bağıracak. Domuz pastırmasını tavaya koyalı epey oldu. Öne düşüp ince kumlu avluda ilerledi. Bu evin balkonu falan yoktu. Bir tek basamak, sonra da kapı. Kapının yanında odun kırma yeri. Yıllardır vurula vurula üzeri aşınmıştı onun da. Evin döşeme tahtalarının damarları iyice belli oluyordu. Tozlar zamanla yumuşak kısımları yemişti çünkü. Yanan söğüt odununun kokusu her yana yayılmıştı. Üç adam kapıya yaklaşırken kızaran etin kokusu fırından gelen ekmek kokularına, kaynayan kahveye karışıyordu. Baba açık duran kapıdan adımını açıp girdi. Kısa, sıkmaz vücuduyla kapıyı tıkayarak oracıkta durdu. "Ana, yoldan geçen iki yolcu var. Acaba onlara da bir iki lokma verebilir miyiz?" diye seslendi. Tom, anasının sesini duydu. Çok iyi hatırladığı serin, sakin, dostça, mütevazi sesini. "Gelsinler" diyordu anası. "Yiyeceğimiz bol. Söyle de önce ellerini yıkasınlar. Ekmekler pişti bile. Etler de neredeyse oluyor." Ocaktan yağın öfkeli cızırtısı duyuldu. Baba içeriye doğru bir adım attı. Kapının önünü açtı. Tom o aralıktan anasına baktı. Anası domuz pastırmalarını tavadan alıyordu. Ocağın fırın kapağı açıktı. İçinde kabarmış ekmekler gözüküyordu. Kapıya doğru baktı. Güneş Tom'un tam arkasından vurduğundan sapsarı ışıkta genç adamın yalnızca silüeti belli olmaktaydı. Anne tatlı tatlı başını salladı. Girin içeriye dedi. Bereket versin, bu sabah ekmeği bol pişirmişim. Tom öylece durmuş bakıyordu. Anne iri kadındı ama şişman sayılmazdı. Çocuk doğurmaktan, iş yapmaktan kalınlaşmıştı yalnızca. Üzerinde bol gri çiçekli bir elbise vardı. Bir zamanlar renkliydi besbelli. Ama artık yıkana yıkana solmuştu renkleri. Çiçekler fonun renginden biraz daha açık gri duruyordu, o kadar. Ayak bileklerine kadar iniyordu elbise. Güçlü deyip çıplak ayakları yerlerde hızla hareket ediyordu. İnce terli, çelik rengine dönüşmüş kır saçları arkaya çekilmiş, gevşek bir topuz yapılmıştı. Kuvvetli çelik kolları dirseklerine kadar çıplaktı. Elleri tombul ama zarif, çocuk eli gibiydi. Parlayan güneşe doğru baktı. Dolgun yüzü hiç de yumuşak değildi. İfadesi kontrol altına alınmış iyi bir ifadeydi. Ela gözleri sanki mümkün olan her türlü trajediyi görmüş, acı ve ızdırabın tüm basamaklarını adım adım çıkmış, artık insanüstü bir sükunet ve anlayış düzeyine ulaşmış gibiydi. Kendi yerini biliyor, kabul ediyor, ona razı oluyor gibi bir hali vardı. Ailenin başı doruk noktasıydı o. Asla fethedilemeyecek kalesiydi. O acıyı ve korkuyu tatmadıkça yaşlı Tom ve çocuklar da asla tatmıyordu. Bu yüzden bu duyguları kendi kendine inkar etmeye alışmıştı. Neşeli bir şey olduğu zaman da ailede herkes acaba o seviniyor mu diye baktığından önemsiz şeylerden kahkahalar yaratmakta usta olmuştu. Ama neşeden de iyisi sükunetti. Sakinlik güvenilir bir durumdu. Ailedeki o büyük ve mütevazi yerini gururla, temiz bir güzellik içinde kabullenmişti. Tedavici rolünden ötürü ellerine bir güven, bir soğukkanlılık, bir rahatlık gelmişti. Hakemlik rolü ona mesafeli, hata marjı olmayan tanrısal bir yargı yeteneği vermişti. Kendisi bocaladığı anda ailenin sarsılacağını, kendisi umudunu kaybederse ailenin devrileceğini, işlevini sürdürme isteğini kaybedeceğini biliyordu. Güneşli avluya karşısındaki erkeğin kara hayaline doğru bakıyordu. Baba oracıkta durmuş, heyecandan titremekteydi. "Gir içeri!" diye bağırdı. "Girsene içeri bayım!" Tom yüzünde hafif bir utançlı ışığı açtı. Anne tavadan başını kaldırıp tatlı bir ifadeyle baktı. Birden eli yanına doğru sarktı, çatal kayıp yere düştü. Gözleri iri iri açıldı, göz bebekleri sulandı. Açık ağzından soluğu gürültülü çıkıyordu. Yüzüne kaygılı bir ifade geldi, gözlerini yumdu. "Tommy, kaçmadın, kaçmadın değil mi?" "Hayır Anne." "Gözaltı, kağıtlarım yanımda." Elini göğüs cebine dokundu. Anası çıplak ayak, hiç ses çıkarmaksızın ona doğru kaydı. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Küçücük eliyle onun kolunu hafifçe dokundu. Kaslarının sağlamlığını yokladı. Sonra parmakları yukarıya, onun yanağına yükseldi. Kör bir insanın dokunuşu gibi. Sevinci hemen hemen hüzün gibiydi. Tom alt dudağını dişlerinin arasına çekip ısırdı. Ana'nın gözleri şaşırarak ısırılan dudağa döndü. Dişlerin tam kenarından kanların aşağıya doğru kaydığını gördü. O zaman anladı, kendini hemen topladı, elini çekti. Soluğu patlarcasına kurtuldu ağzından. Az kalsın sensiz gidiyorduk dedi aşırı yüksek sesle. Bizi nasıl bulursun diye de meraklanıp duruyorduk. Yere düşen çatalı aldı. Tavadaki yağı karıştırdı. Bir dilim et daha buldu, çıkardı. Kahve demliğini tekrar kapıp ocağın üzerine koydu. Yaşlı Tom kıkır kıkır güldü. Kandırdık seni ha ana. İyi oyun oynadık ve başardık. Kafasına vurulmuş koyun gibi kala kaldım. Keşke dede de burada olaydı da göreydi. Birisi iki gözünün arasına çekiçle vurmuş gibi oldun. Dede görse öyle gülerdi ki kalçası çıkardı yine. Hani elin o askeri uçağı ateş ettiği sefer olduğu gibi. Ah Tommy, günün birinde bir uçak çıka geldi. Boyu yarım mil vardı valla. El tüfeği kaptığı gibi gözünü yumdu, bastı ateşi. Çok şükür, çok şükür deyip duruyordu bir yandan. Dede ona yavru kuşlar vurulmaz el diye bağırıyordu. Büyüklerden biri geçsin öyle vurursun. Sonra bir güldü, bir güldü, kalçası çıktı yerinden. Anne de kıkırdadı. Raftan bir yığın çinko tabak alıp indirdi. Tom, dede nerede diye sordu. Göremiyorum koca şeytanı. Anne çinko tabakları mutfak masası üzerine koydu, yanına fincanları indirdi. Güvenli bir sesle cevap verdi. Ninem iki sambarda yatıyor. Geceleri o kadar sık sık kalkıyorlar ki küçüklerin üstüne basıp düşüverecekler günün birinde. Baba söze katıldı. Ya, her gece de kızıyor dedi. Winfield'e takılıyor ayağı. Winfield avazı çıktığı kadar bağırıyor. Dede kızıyor, pijamasını ıslatıyor. Tabii daha çok kızıyor. Az sonra evin içinde herkes avazı çıktığınca bağırmaya başlıyor. Sözler ağzından kahkahaların arasına karışarak dökülüyordu. Amma canlı anlar yaşadık. Günlerden bir gün yine herkes bağırıyor, birbirine suçluyordu. Büyüdükçe deyip ukala düşüyor olan kardeşin elde, dede git de korsan ol bari sen deyiverdi. Dedem bunu öyle kızdı, öyle kızdı ki dost doğru tüfeğini bulmaya gitti. El o gece dışarıda, tarlada yatıp uyumak zorunda kaldı. Ama artık dedenle ninen ambarda yatıyorlar. Anı, canlar istedikçe kalkıp dışarı çıkmaları kolay orada dedi. Baba, koş da onlara Tommy'nin eve döndüğünü haber ver. Dedeyi çok sever Tommy. Tabii dedi baba. Çoktan haber vermem gerekirdi. Kapıdan çıktı, avluyu geçti. Yürürken kollarını hızla öne arkaya sallıyordu. Tom onun ardından baktığı sırada anasının sesi dikkatini tekrar çekti. Kahveleri dolduruyordu anası. Oğluna bakmıyordu. Tommy dedi tutuk, çekingen bir sesle. Evet. Onun kendi çekingenliği anınınkinin önünde eriyip yok oluyordu. Garip bir utanç düzeyine iniyordu. İkisi de biliyordu ötekinin utandığını. Bunu bilince de daha çok utanıyorlardı. Tommy, sana sormak zorundayım. Hınçlı değilsin ya. Hınçlı mı anı? İçine zehir dolmadı ya. Kimseden nefret falan etmiyorsun değil mi? Cezaevinde seni için için çürütecek bir şey yapmadılar ya. Tom ona yan yan baktı, dikkatle inceledi. Gözleri sanki ona böyle şeyleri nereden bildiğini sordu. Yo dedi. Bir süre kızgındım gerçi. Ama bazıları gibi burnu büyük değilim. Olayların üstünden akıp gitmesine izin verdim. Neden sordun anı? Bu sefer anası ona bakıyordu. Ağzı açıktı. Daha iyi duymak istercesine, gözleri de sanki uyuyor, daha iyi görebilmek için oğlunun içine işlercesine bakıyordu. Yüzü kelimelerin sakladığı cevapları araştırmaktaydı. Zihni karmakarışıkmış gibi konuştu. Sizi Floyd'u tanırdım. Anasını da tanırdım. İyi insanlardı. O zaman göremezdi tamam ama iyi çocuktu yine de. Durakladı. Sonra sözcüklerin geri kalanı ağzından döküldü. Olup bitenin hepsini biliyorum diyemem ama yeterince biliyorum. Küçük bir kusur işlemişti. Canını yaktılar. Yakalayıp canını yaktılar. O da kızdı. İkinci işlediği kusur hınçlı bir kusur oldu. Yine canını yaktılar. Çok geçmeden oğlan iyice gaddar oldu. Mikropmuş gibi davrandılar ona. Ateş açtılar. O da onlara ateş açtı. Çakal kovalar gibi kovaladılar. Çileden çıktı. Hırlayıp duruyordu. İnsan değildi sanki. Ne erkekti ne de çocuk. Bir tomar öfkeydi yalnızca. Ama tanıyanlar incitmediler onu. Onlar canını yakmadılar onun. O da onlara kızmadı. Sonunda çocuğu kovalayıp avladılar, öldürdüler. Gazeteler ne kadar da kötü derse desin, aslı buydu olayım. Durakladı, kuruyan dudaklarını yaladı. Bütün yüzü acı içinde bir tek soru yansıtıyor, o soruyla parlıyordu. Bilmem gerek Tommy. Senin de canını o kadar yaktılar mı? Onun gibi öfkelendirdiler mi seni? Tom'un koca dudakları gerilip ta dişlerinin uçlarına kadar tüm ağzını örtmüştü. Hayır dedi, ben öyle değilim. Sustu. Ellerinin deniz kabuklarını hatırlatan kırık tırnaklarına baktı. Kodesteyken hep bu tür şeylerden uzak kalmaya çalıştım. Ben o kadar öfkeli değilim. Anı içini çekti. Tanrı'ya şükür diye soludu. Tom birden başını kaldırdı. Anı, elimize neler yaptıklarını gördüğüm zaman... Anası o zaman yürüyüp onun yanına geldi, yanı başında durdu. İhtirastan titreyen bir sesle, Tommy, sakın onlarla tek başına savaşmaya kalkma dedi. Seni de çakal gibi avlarlar. Tommy, ben durmadan düşündüm, rüyalar gördüm, sorularıma cevaplar bulmaya çalıştım. Dediklerine göre bizim gibi 100.000 kişi kaldırıp atmışlar buralarda. Eğer hepimiz aynı biçimde öfkeli olsaydık Tommy, o zaman kimseyi avlayamazlardı. Sustu. Tommy ona bakıyordu. Yavaşça göz kapaklarını indirdi. Kirpiklerinin arasından ufacık bir parıltı göründü yalnızca. Çoğu böyle mi düşünüyor diye sordu. Bilmiyorum. Hepsi biraz şaşkın. Yarı uykudaymış gibi gezinip duruyorlar. Bahçenin karşı tarafından koyun melemesine benzer gıcırtılı bir ses duyuldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Tom başını çevirdi, sırıttı. Ninem sonunda duydu döndüğümü dedi. Sonra acele ekledi. Ana, sen eskiden hiç böyle değildin. Onun yüzü katılaştı, gözleri soğuklaştı. Hiç evim yıkılmadıydı dedi. Ailem hiç sokakta kalmadı, yollara düşmediydi. Satmak zorunda kalmadıydım hiç her şeyi. İşte geliyorlar. Ocağın başına döndü. Fırındaki küçük ekmekleri çıkarıp iki çinko tabağı doldurdu. Tavadaki yağ biraz un eleyip sosu koyultmaya çalıştı. Tom bir an onu seyretti, sonra dönüp kapıya yürüdü. Avlunun karşı tarafından 4 kişi geliyordu. Dede en öndeydi. İncecik, partal kılıklı, çevik bir ihtiyardı. Sıçrar gibi adımlarla hızlı hızlı yürüyor, sağ ayağı solundan daha güçlüymüş gibi hafif aksıyordu. Kalça çıkması olayının anısıydı bu da besbelli. Yürürken bir yandan pantolonunun düğmelerini iliklemekteydi. Yaşlı elleri düğmeleri bulmakta zorluk çekiyordu. Üst düğmeyi ikinci iliğe geçirdiği için berbat etmişti işi. Bu yüzden hiçbirinin yerini bulamıyordu artık. Koyu renk, eskimiş bir pantolon vardı ayağında. Lacivert gömleği yırtıktı. Önünü iliklememiş, içinden fanilası görünüyordu. Onu bile yüklememişti. Sıska, beyaz göğsünde beyaz kıllar göze çarpmaktaydı. Sonunda pantolon düğmelerini ilikleme modunu bir kenara bıraktı. O işten vazgeçip iç donunu iliklemeye uğraştı. Az sonra ondan da vazgeçip pantolonun kahverengi askılarını gerdi. İnce, heyecanlı bir yüzü vardı. Gözleri yaramaz çocuk gözü gibi pırıl pırıldı. Huysuz, mızmız, yaramaz, gülen bir surat. Kavga eden, tartışan, açık saçık fıkralar anlatan biri. Gözü çöplükteydi hala. Gaddar, zalim, sabırsız, heyecanlı bir çocuktu. Bunların hepsine de o gülme isteği egemendi. İçki bulduğumu çok içerdi, yemek bulduğumu çok yerdi. Hele sıra konuşmaya gelirse her zaman susmamacasına konuşurdu. Onun ardı sıra nine sarsak sarsak yaklaşıyordu. Bu yaşa kadar varabilmesini ancak ve ancak kocası kadar katı ve gaddar olmasına borçluydu. O da o tiz, o yüksek ses inancı sayesinde kendi yerini korumuştu hep. Dedenin her şeyle başa çıkacak kadar yamandı o da. Bir keresinde ayin bittiğinde henüz kendinden geçmiş durumda ve pek de ayılamamışken çiftliği kaptığı gibi kocasını iki namludan ateş etmiş, kalçalarından birini dağıtmasına ramak kalmıştı. O günden sonra dede saygı duymaya başlamıştı ona. Çocukların böcekleri eziyet ettiği gibi eziyet etmekten vazgeçmişti. Yürürken eteklerini toplayıp dizlerine doğru kaldırıyor, o tiz sesiyle aynı savaş narasını haykırıp duruyordu. Tanrı'ya şükür, zafer bizim. Nine ile dede yarışırcasına geçmekteydiler avluyu. Her şey kavga sebebiydi aralarında. Kavgayı sever, ona ihtiyaç duyarlardı. Arkalarında baba ve Noah vardı. Daha yavaş yürüyorlardı ama arayı açmadan korumayı da başarıyorlardı. Noah ilk çocuğuydu ailenin. Uzun boylu, biraz garipti. Yüzünde sürekli olarak şaşırmış gibi bir ifadeyle dolaşır dururdu. Sakin ama şaşırmış. Ömründe kızdığı, öfkelendiği görünmemişti. Öfkeli insanlara hayretle bakardı. Hayret ve tedirginlikle. Tıpkı normal insanların delilere baktığı bakışla. Noah yavaş hareket eder, az konuşur, konuştuğunda da öyle yavaş konuşurdu ki onu tanımayanlar aptal sanırlardı. Aptal değildi. Biraz tuhaftı yalnızca. Gururu az, cinsel dürtüleri hiç yoktu. Çalışma ve uyku saatleri kimseninkine benzemeyen garip bir tempodaydı ama ona yetiyordu. Ailesini çok sever, bunu hiçbir şekilde göstermezdi. Ona bakan nedenini pek anlayamasa bile her ne hikmetse Noah ilk bakışta çarpık ya da şekilsizmiş gibi bir izlenim bırakırdı. Ya başında, ya vücudunda, ya bacaklarında, ya da zihninde bir çarpıklık varmış gibi. Oysa hiçbiri de çarpık değildi. Baba bunun nedenini bildiğine inanıyordu. Noah'ın doğduğu gece baba evde karısıyla yalnızdı. Karısının o açık duran bacakları kendini bilmiyormuş gibi durmadan çığlıklar atışı çok korkutmuştu onu. Ellerini, güçlü parmaklarını forceps gibi kullanarak bebeği çekip çıkarmış, bu arada eğip bükmüştü. Geç gelen ebe bebeğin kafasını yastırmış, boynunu uzamış, vücudunu çarpık çırpık bulmuş, hemen elleriyle işe girişmiş, kafayı yerine etmiş, vücudu yeni baştan yoğurmuştu. Ama baba bunu hep hatırlıyor ve utanıyordu. Noah'a hep başkalarına davrandığından daha iyi davranırdı. Noah'ın o ayrık gözlü enli suratına, o upuzun, kırılacakmış gibi çenesine baktıkça gözünün önüne bebeğin çarpılmış kafatası gelirdi hep. Noah kendinden beklenecek her şeyi yapabilirdi oysa. Okur yazar, çalışır, hesap yapar, düşünürdü ama pek aldırmazdı. İnsanların genellikle istediği, ihtiyaç duyduğu şeylere karşı bir ilgisizliği vardı onun. Acayip, sessiz bir hücrede tek başına oturup o sakin gözlerinden dışarıya, dünyaya bakıyormuş gibiydi. Yabancıydı dünyaya ama yalnız bir insan değildi. Dördü birlikte avludan doğru yaklaşırlarken dede bir yandan bağırıyordu. Neredeymiş o, neredeymiş bakayım? Parmakları pantolon düğmelerini arıyor, sonra unutup cebine doğru yöneliyordu. Birden Tom'u kapıda durur gördü. Durdu. Ötekileri de durdurdu. Ufacık gözleri hınzır hınzır parıldadı. Şuna bak hele dedi. Hapishane kuşu. Hani bir hiçbir cohut girmemişti kodesi. Aklı birden başka tarafa sıçradı. Onu deliye tıkmaya hakları yoktu. Ben de yapardım onu yaptığını. Hakları yok it oğullarının. Aklı gene sıçradı. O İstanbul olacak kokarcada çıkınca seni nasıl vuracağını anlatıp kasılıyor. Hatfield kanı varmış. Ona haber yolladım. Cohutlarla uğraşma. Belki benim de McCoy kanım vardır dedim. Tommy'nin olduğu yere tüfeğine yaklaştığını gördüğüm an kaptığım gibi kıçına sokarım dedim. Korktu da ha. Nine konuşmaları hiç izlemiyordu. O yine Tanrı'ya şükür. Zafer bizim diye meledi. Dede ilerledi. Tommy'nin göğsüne vurdu. Gözleri sevgi ve gururla parladı. Nasılsın Tommy? İyi diye karşılık verdi Tom. Sende durum nasıl? Bombok. İhtiyarın aklı yine sıçradı. Tam dediğim gibi işte. Hiçbir cohudu kodeste tutamazlar dedimdi. Tom'u çitleri yıkıp gelen boğa gibi çıkar o kodesten dedimdi. İşte yaptın. Çekilin yolundan. Karnım aç benim. Herkes itip geçti. Masanın başına oturdu. Tabağını et dilimleriyle ve küçük yuvarlak ekmeklerle doldurdu. Üstlerine kopkoyu sostan döktü. Daha ötekiler kapıdan girmeden deli ağzını doldurmuştu bile. Tom ona sevgiyle gülümsedi. Ne kereta ama değil mi dedi. Dedenin ağzı öyle doluydu ki konuşamıyordu bile. Hınzır gözleri gülümsedi, başını hırsla salladı. Yine gururla bundan lanet, bundan küfürbaz herif gelmemiştir dünyaya dedi. Cehennem onu şişe geçirip götürecekler valla. Kamyonu kullanmak istiyormuş. Hırslanmıştı yaşlı kadın. Hiç bile süremeyecek. Dede boğulur gibi oldu. Bir avuç dolusu çiğnenmiş macun kucağına fışkırdı. Zayıf bir sesle öksürdü. Nine Tom'a gülümsedi. Ne pasaklı şey değil mi diye gözlemde bulundu neşeyle. Noah kapının basamağında duruyordu. Ayrık gözleri çevresine bakar gibiydi. Yüzünde pek bir ifade yoktu. Tom ona nasılsın Noah diye sordu. İyi dedi Noah. Ya sen? Hepsi o kadardı. Ama rahatlatıyordu insanı yine de. Ana elini sallayıp sinekleri sos kasesinden kovdu. Oturacak kadar yer yok dedi. Herkes kendine bir tabak alsın, doldurup çıksın, bulduğu yere otursun avluda falan. Tom birden, hey, papaz nerede diye sordu. Demin buracıktaydı. Nereye gitti? Baba, ben de görmüştüm ama gitmiş dedi. Ninenin tiz sesi yükseldi. Papaz mı? Papaz mı getirdin? Koş bul onu. Sofraya şükran duasıyla başlayalım. Parmağıyla dedeyi gösterdi. Ona çok geç, o yedi bile. Sen git papazı bul. Tom kapıdan çıktı, seslendi. Hey, Jim Casey diye bağırdı. İki adım attı. Hey, Casey. Papaz su deposunun altında belirdi. Doğrulup oturdu. Sonra ayağa kalktı. Evden yana ilerledi. Tom ona, ne yapıyordun, saklanıyor muydun diye sordu. Yok canım, ama bir aile özlem giderirken insan burnunu sokmamalı. Oturmuş düşünüyordum orada. Gel de yemek ye dedi Tom. Yine de dua istiyor. Casey, ama ben artık papaz değilim ki diye itiraz etti. Hadi hadi yürü, ediver bir dua. Ne kaybedersin? Ninem pek sever öyle duaları. Birlikte mutfağa girdiler. Ana alçak sesle hoş geldiniz dedi. Baba da buyurun biraz kahvaltı edin diye ekledi. Önce dua diye tutturdu nine. Önce dua. Dede gözlerini papaza dikip bakışlarını netleştirmeye çalıştı. Sonunda Casey'i tanımayı başardı. Ha şu papaz dedi. İyi bari. Onu ilk gördüğümden beri sevmiştim. Öyle imalı biçimde göz kırpıyordu ki nine onun uygunsuz bir söz söylediğini sandı. Kes sesini, kocamış günahkar teke seni diye seslendi.